Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz. Ama bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan ve tabii her cuma yaptığımız gibi gündemden, siyasetten, ekonomiden, velhasıl kelam, hayatın gailesinden bir saat uzak kalmak üzere buraya geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Outro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, herkesi çağıralım, biraz edebiyat konuşalım. Şu saçma sapan şeylerden bir parça uzaklaşalım. Bir saat zamanımız var. Bu aynı zamanda hayatımız için kendi sığınağımıza bir kaçış olacak. Böyle romantik, süslü cümleler falan olsun diye söylemiyorum ama gerçekten kendimizi biraz soyutlamak için yapacağız. O yüzden herkese haber verin. Ben de sosyal medya üzerinden yapayım, Twitter üzerinden çağırayım herkesi. Deyin ki hadi gelin, konuşmaya başladık. Çünkü bugün konuşacağımız kitap gerçekten tüm zamanların en önemli romanlarından bir tanesi. Biliyorsunuz Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesini konuşacağız. 1859'da Household Words, o zaman beraber çıkarttıkları bir arkadaşıyla birlikte çıkarttıkları bir dergide yayınlanıyor. Biliyorsunuz ve belki de fark ediyorsunuz da gerekçesini de merak ediyorsunuz. Hep konuştuğumuz romanlar aslında tefrika edilmiş, yani böyle gün gün yayınlanmış ya da haftada bir yayınlanmış eserler. O zaman çok büyük ilgi çekmiş. Bu da onlardan bir tanesi, İki Şehrin Hikayesi, ama her şeyin ötesinde aslında üzerinde çok tartışma olmuş, çok okunmuş, dünyanın en tanınan romanlarından bir tanesi. Bugüne kadar resmi rakamlarla 200 milyonun üzerinde kopyası satılmış, dünyada en çok okunan kitaplardan bir tanesi. Ama en önemli, edebiyat tarihinin cümlelerinden birini barındırarak başlayan, aslında zaten birazdan konuşacağız onu, hem başıyla hem sonuyla insanların hafızasında çok önemli yer tutan kitaplardan bir tanesi. Buradaki kitabın, romanın başladığı cümle, onunla başlayalım, biz de girelim. Herkesin en çok bildiği, en çok duyduğu cümlelerden biri, muhtemelen sizler de duydunuz. Hele hele Facebook'ta falan yazanlardan. Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Hem akıl çağıydı, hem aptallık. Hem inanç devriydi, hem de kuşku. Aydınlık mevsimiydi, karanlık mevsimiydi. Hem umut baharı, hem de umutsuzluk kışıydı. Hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz ya doğruca cennete gidecektik ya da tam öteki yana. Sözün kısası, şimdikine öyle yakın bir dönemdi ki kimi yaygaracı otoriteler bu dönemin iyi ya da kötü fark etmez, sadece daha sözcüğü kullanılarak diğerleriyle karşılaştırılabileceğini iddia ederlerdi. Bu cümle, yani zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü cümlesi, Shakespeare'in ünlü cümlesi olmak ya da olmamak kadar dünyada edebiyat tarihini yönlendirmiş cümlelerden bir tanesi. Herkesin aklında en çok kalan. Neden böyle bir şeyle başlıyor? Çünkü anlattığı dönem gerçekten zamanların en iyisi ve bu romanla aslında uzun süre sonra, aslında çok tartışılıyor tabii, Fransız devriminin ardından devrimin kanlı yönü, şiddetin devrimin içinde ne kadar yer aldığı, devrimin, hani hep söylenir ya, duymuşsunuzdur mutlaka, devrimin kendi evlatlarını yiyerek başladığı o süreç içinde şiddetin en çok tartışıldığı dönem. Ve burada Dickens anlatırken sürekli olarak şiddeti devrimin içinde önemli bir parça, önemli bir boyut olarak gösterir ve insanların gözüne sokarak son derece gerçek bir anlatımla şiddetten devrimin soyutlanamayacağını gösterir. Neden? Gerekçelerini sıkça anlatır. Romanın içinde çok sık mahkeme sahneleri vardır. Aslında o dönemle birlikte hayata giren, insanların yaşamına giren, yaşamların içinde olan pek çok başlıktan bir tanesidir. Ve Dickens burada der ki 1859'da bunu yazdığında ardından çok tartışma kopar. Hatta İngilizler bir dönem akrabalık ilişkilerinin de bulunduğu Fransızların devrimlerini küçümsemekle suçlanır bu roman üzerinden. Ama sonuçta ortaya çıkan gerçeklik değişmeyen bir gerçekliktir. Devrim içinde şiddeti de barındırmıştır. Üstelik böyle bir şiddettir ki öğrenilmiş şiddetin bir boyutunu da gösterir bize. Nedir o? Yıllar boyunca, hatta yüzyıllar boyunca aristokrasinin elinde Fransa'da yavaş yavaş yetişen insanların içindeki birikmiş öfke duygusu patladığı anda aslında yoksul halkın, ezilen insanların o güne kadar yaşadıkları her şeyi ilk fırsatı bulduklarında başkasına da, yani kendisine bunu yapan insana da yöneltebileceğini gösterir. Çünkü hepsinin çok temel bir çıkışı vardır. hepsinin çok temel, yaralayıcı bir özelliği vardır. Herkes baktığında ve belki bu romanın en büyük başarılarından bir tanesidir bana kalırsa, bazı kavramları o kadar açık anlatır ki, insanın yüzüne vururken aslında üzerine düşünmesini de ister, düşünmesini ısrarla talep eder, siz istemeseniz de düşündürür. Mesela devrim konuşulurken, devrimin içinden bir şeyler anlatılırken, insanlara devrim özelinde bir şeyler söylenmeye çalışılırken, devrimi yaratan sebeplerden de bahsedilir. Biz hepimiz, özellikle hani benim yaş kuşağımdaki insanlar, Fransız İhtilali'nden bahsederken, bakın hala ben Fransız İhtilali diyorum, ağız alışkanlığı hala öyle, 1789'dan bahsederken hepimizin kafasında aynı şey vardır. Özgürlük, adalet, barış, kardeşlik. Ama bütün bunların yanına Dickens roman boyunca bir kavram daha koyar. Ölüm diye bahseder sürekli olarak. Yani Fransa bayrağındaki o kendini renklerin içinde bulmuş, mavi, beyaz, kırmızının içinde bulmuş o kavramlar var ya, adaletin, kardeşliğin, özgürlüğün buluştuğu kavramlar, onların yanına dördüncüsü ölümü koyar. Çünkü ölüm çok temel bir gerçektir. Bir yandan yaşanan sağlıksızlık, çağın o dönemiyle birlikte, ki yine bizim yaş kuşağımız hani öğretildiği gibi, aslında çağlar açıp çağlar kapatan önemli olaylardan bir tanesidir. Yeni çağdan yakın çağa geçişle biten. Ama Dickens romanın en başından en sonuna kadar çok önemli bir kavrama net bir vurgu yapar. Açlıktır bu. Yani insanları devrime sürükleyen, üzerlerindeki o büyük baskıyı artık dayanılmaz hale getiren ve onunla birlikte insanların kafasında yeni bir hayat mümkün. Üstelik bu hayatı kurmak tamamen bizim ellerimizde görüşünün belirmeye başladığı çağdır bu. Zamanların en iyisidir, zamanların en kötüsüdür. Aslında roman Fransız İhtilali üzerinde durur ama açlıkla başlamak sanırım bunlar için de en doğrusu olacak. Çünkü burada öyle bir açlık tanımı yapar ki, bilmiyorum sizler de yaşar mısınız? Belirli filmlerden çıktıktan sonra, bazı kitapları okuduktan sonra orada yazarın anlattığı bir duygu insanın üzerine çöker. Bu roman boyunca aslında açlık peşinizi bırakmayan kavramlardan bir tanesi. Tıpkı Hugo'nun sefilleri gibi yakanızda sürekli dolaşan kavramlardan bir tanesi. Çamur mesela, pislik bu romanla birlikte sürekli gezinen kavramlardan bir tanesi. Ama açlık en ağır vurgulananı kuşkusuz. Açlığın tanımını o kadar net bir şekilde yapıyor ki, bakın dikkatli dinleyin. Önemli bir sahne bu. Yine edebiyat dünyası için çok önemli bir sahne. Saint Antoine'da, yani romanda şiddetin asıl baş, daha doğrusu şiddet demeyelim de devrimin asıl canlanmaya başladığı yerden itibaren bir şarap küpü kırılır ve yere dökülür. Halk o kadar yoksuldur ve onu alacak parası o kadar yoktur ki yerlerden o şarabı toplamaya, yerden yalayarak, hatta taş aralarından bardaklara doldurup içmeye başlar. Oradan açlık kavramı üzerinden gider Dickens ve der ki, şimdi Saint Antoine'un üzerini koca bir bulut kaplamıştı. O kutsal cüssesinden bir an için bir ışık sızsa da esas olan yoğun bir karanlıktı. Ve bu aziz varlığa refakat eden soğuk, pislik, hastalık, cahillik ve açlık hepsi birer güç sahibi soyluydu adeta. Özellikle de sonuncusu. Bir değirmende feci şekilde tekrar tekrar öğütülen insan örnekleri ve bu kesinlikle yaşlıları gençleştiren bir değirmen değildi. Her köşe başında titriyor, her kapıdan girip çıkıyor, her pencereden bakıyor, rüzgarın oynattığı her bir kıyafetin altında çırpınıyordu. Açlık her yerdeydi. Yüksek yüksek binalardan fırlatılmış, sıra sıra asılmış olan sefil kıyafetlerden sarkıyordu. Açlık samanla, paçavrayla, tahta parçaları ve kağıtla yamanmıştı bunları. Adamın testereyle kestiği her bir odun parçasında gösteriyordu kendini. Açlık tütmeyen bacalardan gözünü dikmiş bakıyor, çöplerinin içinde tek bir yiyecek kırıntısı olmayan pislik içindeki sokakta kocaman dikiliyordu. Fırınların raflarında tek tük kalmış kuru ekmeklerin üzerinde yazılı bir kitabeydi açlık. Kokmuş etlerden yapılan sosislerin satıldığı dükkandaydı. Açlık silindir ocakta pişen kestanelerin arasında takırdatıyordu kuru kemiklerini. Gönülsüz birkaç damla yağla kızaran her bir patates dilimine yapışmıştı. Açlık kavramını o kadar üzerinde vurgulayarak götürüyor ki, aslında romanın başladığı yerle devam ettiği nokta arasında o keskin geçişi de görüyoruz. Çünkü İngilizler o dönemde çok övünmelerine rağmen, kendilerinin demokrasinin beşiği olarak yavaş yavaş yükselen demokrasinin içinde, aslında bir haberle başlıyor bu roman. Gencecik bir kadın, yıllar önce öldüğünü düşündüğü babasının aslında yaşadığı haberini alıyor. Ama o yaşam Paris'te Bir hapishanenin içinde devam ediyor. Ve kendisine bu haberi getiren bir bankacı, roman boyunca da çok göreceğiz onu zaten Mr. Lorry, sürekli olarak bu genç kadını evladı gibi benimsiyor ve defalarca gidiş gelişler başlıyor İngiltere'den Fransa'ya. Roman içinde insanları en çok etkileyen bölümlerden bir tanesi bu. Şöyle bir bölüm, bu kadar sık gidiş geliş, hani o dönemi düşünecek olursanız, Fransız devrimi dönemini düşünecek olursanız bu kadar kolay mı? Atlı arabalarla yapılan yolculuklar, işte Dover'dan karşıya geçişler falan. Ama Dickens o kadar ustalıkla anlatmış ki bunu, kimi zaman o yolculuğu kendi içinde bütünleyerek, yani atlara, arabaya, o dönem içinden geçilen yollara, kırılan tekerleklere vurgu yaparak, kimi zaman da hiç görmeyerek, üzerinden çok hızlıca geçerek bu yolculukları kolay hale getiriyor. Ama bu kolay hale geçişin içinde sürekli olarak düğümler atıyor. Klasik bir Dickens mantığıyla. İnsanlara kurulacak bir düğüm bırakıyor. Düğümü hatta sizin bazı yerlerini atmanızı bekliyor ama çözümünü bütün bu tarz romanlarda, realist romanların tamamında olduğu gibi aslında sonunda kuşku bırakmayacak noktalar halinde çözüp veriyor. Dedim ya, şimdi roman bir haberle başlıyor aslında. Bu haberin gelişiyle birlikte gencecik bir kadın öldüğünü zannettiği babasının peşine düşüyor. Ama Fransa'da Bastille hapishanesindeki, biliyorsunuz devrimin sembolüdür, Bastille'in saldırıya uğraması, halk tarafından basılıp mahkumların serbest bırakılmasıyla başlar devrim, Fransız devrimi. Orada 18 yıl boyunca haksız yere yatırılmış ama aslında geçmişi son derece karanlık bir doktorun, Doktor Manet'in hayatını, onun nasıl yaşadığını yavaş yavaş görürüz ve burada kurgunun içinde önemli bir takım başlıklar çıkartır. Mesela kendisi İngiltere'ye döndükten sonra anlaşılır ki Doktor Manet'in ya da Manet'in, ikisi de kullanılıyor çünkü roman boyunca, romanın okumaları boyunca da kullanılıyor. Kunduracılığa merak sardığını görüyoruz. Bu son derece komik bir yanıyla. Neden? Çünkü önemli, tanınmış bir doktor hapishaneye girmeden önce, cezaevine girmeden önce. Ama kendini daha sonrasında görüyoruz, delirmemek üzere aslında. Bastille'de olağanüstü koşulların içinde kendini ayakkabıcılığa, orada öğrendiği ayakkabıcılığa adamış, dünyadan biraz kopmak üzere böyle bir kurgu yapmış insanlardan bir tanesi. Demin dedik ya, açlıktan bahsediyor roman, açlık üzerinize siniyor okudukça diye. O kavramlardan bir tanesi de, bu roman boyunca sizi bırakmayan kavramlardan bir diğeri de hüzün kavramı. Hatta hüzün o kadar sık vurgulanıyor ki bu kitabın içinde, hem doktorun peşinden giden kızının yaşadıklarını, yani Lucy'nin babasını ararken yaşadıklarını ve onsuz geçen zamanın içinde sürekli üzerine yapışıp kalan hüzün duygusunu görüyoruz. Hem de farklı yerlerden aslında o dönemin insanının üstüne yaşamış, yapışmış hüzün kavramını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi bizim roman boyunca aslında hani Dickens'ın çok sıkça yaptığı sağ gösterip sol vurmak, insanları biraz ters köşeye yatırmak, kahraman zannedilenin aslında bir soytarı, soytarı zannedilenin çok asil bir insan olabileceğini gösterecek o müthiş kurgusunun içinde, burada belki herkesin, bu romanı okuyan en çok insanların aklında kalan isim Sidney Carton'ın geçişi. Ama onunla birlikte onu bize tanıtırken o büyük bir insan olacak mı işaretini vermez de burada Dickens, romanın önemli karakterlerinden bir tanesidir, aşık karakterlerden bir tanesidir. Demin konuştuğumuz bu hani Lucy, doktorun kızına aşık olan ama aşkını anlattığı zaman onun aslında kendisi için çok şey yaptığı, yanında fedakarlık yaptığı ve daha ötesi onun kariyerini oluşturmasında çok önemli etkisi olan bir diğer insana aşık olduğunu öğrenir. Burada değersiz hayatını yorumlamaya başlar. Kendi yaşamının ne kadar etkisiz olduğunu ve bir söz verir Lucy'ye. Bir gün senin için öyle bir şey yapacağım ki sadece senin için yapılacak bu şey aslında benim hayatımın da en değerli armağanı olacak. Bir işe yarayacağım diye söyler. Ve burada üzerine çöken hüzün, bu konuşmaları yaptıktan sonra üzerine çöken hüzün, bakın Dickens tarafından ne kadar güzel anlatılır. Bu adam için de tükenmişlik, çevresinde bu çölle, yolunun üzerindeki sessiz bir taraçanın karşısında durduğunda bir an, onurlu hırslar, özveri ve azimle dolu hayallerin önündeki boşlukta uzandığını gördü. Bu güzel hayal şehirde aşıklar ve güzellikler neşeli balkonlardan ona bakıyor, hayatın meyveleri bahçelerde olgunlaşıyor ve umut suları gözünün önünde pırıl pırıl parlıyordu. Bir dakika geçmemişti ki hepsi yok oldu. Bir kuyuda birikmiş gibi duran evlerin arasından tepedeki odasına tırmanarak kendini üzerindeki kıyafetlerle dağınık yatağına bıraktı ve yastığı boşa akan gözyaşlarıyla sırılsıklam oldu. Güneş hüzünlü hüzünlü yükseldi. Güneşin üzerine vurduğu hiçbir şey, sahip olduğu yetenekleri ve güzel duyguları kullanma becerisinden yoksun, kendi yararı ve mutluluğu için bir şeyler yapmayı beceremeyen, dahası bu feci halinin farkında olan ve bu feci halin onu tüketmesi pahasına kendinden vazgeçen bu adamdan daha hüzünlü değildi. Burada bize sunduğu ikinci kavram, yani hüzün kavramı, roman boyunca üstümüzden ayrılmayan, hep bizimle beraber romanın son sayfasına kadar üstelik koştur koştur gelen kavramlardan bir tanesi. Çünkü biz bunları konuşurken aslında burada insanların İngiltere tarafında, yani bir suyun iki tarafındaki iki milletin, zamanında akrabalık ilişkisi de olan iki milletin aslında birbirlerinden ne kadar kopuk, ne kadar yakın olduğunu gösterir. Yani bu öyle ikilemelerdir ki roman boyunca bizi bırakmayan. Hani romanın ilk cümlesinde söylemişti ya Dickens, zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü diye. Hep ikili gruplar görürüz. Burada az önce ismini söylediğim Sidney Carton, burada işin kötü gibi görünen bölümüdür ikizin. Diğeri Charles Darnay ya da Charles Darnay. O da iyi gibi görünen ama aslında kendi hayatı için yapacakları sınırlı bir karar vermiş, ardından nasıl gideceğini çok fazla bilemeyen bir insandır. Burada asalet kavramından da çok bahsedilir. Ve doğrusunu isterseniz asillerin nasıl yaşadığı, yani aristokrasinin Fransız devriminin hazırlanmasında ne kadar etkili olduğuna çok sık vurgu yapar roman boyunca. Orada oluşan o açlık, demin Sidney Carton'un üzerinden gördüğümüz hüzün duygusu, bütün bunlar aslında aristokrasinin yarattığı büyük bir baskı mekanizmasının birilerinin zenginliği için yoksulların nasıl ezildiğinin, hani Nazım'ın söylediği gibi şarap için al kanını veren insanların varlığını vurgular sürekli. Öyle bir sahne kurgular ki kendi dönemi için hem çok acı hem çok ağır bir sahnedir, hem de belki o güne kadar 1800'lerin ortalarında yazılmış en acı sahnelerden bir tanesidir. Aristokratlardan biri arabasıyla, dört nala atlı arabasıyla dört nala giderken bir çocuğu ezer. Çocuğun ölümünü anlatır bize ve orada öyle bir vurgu yapar ki aristokrasinin üstüne, insanların ne kadar değersizleştiğini, aristokrasi için sokaktaki insanın hiçbir öneminin olmadığını, onların yeniden üretilebilen ve emir için kullanılabilen kölelerden başka bir şey olmadığını anlatır. Ondan sonra aristokrasiye bir vurgu yapar. Der ki, Monseigneur şehirde, bakın bu bölüm çikolatalı sütünü içebilmek için, o günün koşulları içinde kendine halktan çok kopuk bir yaşam organize ederek dört kişinin yardımına ihtiyaç duyan birini anlatır. Der ki, doğru, Monseigneur'un bu güzel çikolatayı ağzına götürebilmesi için bizzat onun soylu ve nezih moda anlayışını yansıtan muhteşem nişanları ışıl ışıl parlayan dört adamla cebinde en az iki altın saati olmadan nefes alamayan şeflerinin yardımı gerekiyordu. Adamlardan biri çikolata kabını onun yüksek huzuruna getirir. İkincisi bu iş için yapılmış küçük bir aletle bunu karıştırıp köpürtür. Üçüncüsü Monseigneur'un özel peçetesini uzatır, dördüncüsü de iki altın saatli olan çikolatayı ağzına götürürdü. Bu adamlardan biri bile olmadan Monseigneur'un çikolatasını içmesi ve yüce onurunu koruması mümkün değildi. Çikolatası rezil gibi yalnızca üç kişi tarafından servis edilecek olsa şerefi lekelenir, iki kişi tarafından edilecek olsa ölürdü. Abartılı gibi gelebilir elbette romanın hani bu bölümü, bence üzerinde ayrıca durulması gereken bir bölüm. Çünkü burada bir çikolatalı sütü içirmek için ihtiyaç duyulan dört kişi, böyle bir durum olmaz, böyle bir yaşantı olamaz diye aklınızdan geçiriyor olabilirsiniz ama halktan kopuk aristokrasinin nasıl yaşadığını çok güzel vurgulayan simgelerden bir tanesidir romanın içinde anlatılan bu bölüm. Aslında biz o bağı, hani demin konuştuğumuz ikizler var ya, gerçek ikiz değil biyolojik elbette ama bir durum ikizi, roman ikizi. Demin konuştuğumuz Sidney Carton'la Charles Darnay, onların yaşamları içinde ne kadar belirleyici insanlar olduğunu da anlatır. Burada bahsedilen aristokrat kişinin. Çünkü aslında Charles Darnay, İngiltere'de yaşayan bir Fransız olduğu bilinmesine rağmen Fransa'daki bağları çok vurgulanmayan bir insandır. Oysa romanın devamında biz görürüz ki, son sürprizli bölüm elbette anlatmayacağım ama romanın devamında görürüz ki aristokrasinin içinden çıkmış ama onu reddetmiş bir karakterdir Charles Darnay ya da Charles Darnay. Çünkü orada insanların yaşamını, ne kadar ezildiğini, ne kadar büyük baskı altında kaldıklarını görüp kendisine asil kanından gelen mal varlığını reddeder, daha doğrusu başına bir insan bırakır, romanın içinde onu da görürüz zaten. Bir insan bırakır ve der ki burada ekip biçen insanlardan para almayacaksın. Hatta bu toprağı kullanan insanlara sen de zaman zaman mahsulden de vereceksin. Yaşamalarına yardım edeceksin. Gerçi romanın sonuna doğru devrim patladıktan sonra, kelimenin tam anlamıyla patladıktan sonra kendi hayatını çok fazla kurtaracak bir eylem haline gelmez bu. Çünkü biz aynı insanın iki kez yargılandığını, onu birazdan konuşacağız ama adaletin döneme göre nasıl değiştiğini de görürüz roman boyunca. İnsanların goygoya nasıl geldiklerini, devrim bilinci içinde hareket etmeyen lümpenlerin aslında işi nerelere sürükleyebileceklerini de görürüz. Onu birazdan konuşacağız. Ne kadar tanıdık geldi bu arada, bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Ama burada baskı mekanizmasının aristokratların bu insanları yani köleleri yani sokakta aslında özgür olduğunu zanneden bir yere giden bir barda oturan şarap içebilen akşam eşiyle sokaklarda dans edebilen insanların kendini açlık ve bu yoksulluğun içinde hala özgür zanneden insanların bu düzen içinde devam edebilmesi için baskının ne kadar gerekli olduğunu anlatır. Romanın asıl çıkış noktalarından bir tanesi, kırılma noktalarından da bir tanesidir. Çünkü Marki ile yani roman boyunca bizim gördüğümüz aristokrasiden kopmaya çalışan Charles Darnay'ın amcası, babasının ölümüne de neden olan o önemli insan Marki ile konuşurken Darnay'ın yaptığının ne kadar yanlış olduğunu anlatır ve eline bir güç geçse öz yeğenini yani aristokrasiden koparak kötü örnek olan yeğenini nasıl aslında adalete verip adaletin içinde idamına kadar gidecek bir sürecin başlatılabileceğini söyler. Ve o noktada der ki şu topraklarda insanların bize duyacağı hayırsız hürmet sadece ve sadece korkudan ve esaretten kaynaklanır. Bugüne ne kadar benziyor değil mi? Korku, korkutamazsanız birilerine saygıyla bir şey yaptıramazsınız. Ailemizin büyüklüğüne yakışır bir iltifattır bu ve bu büyüklüğü bir şekilde korumuşuz demek ki, öyle mi? Sonra bir parça daha enfiye çekerek kaygısızca bacak bacak üstüne attı. Ama yeğeni dirseklerini masaya dayayıp düşünceli bir şekilde ellerini yüzüne kapatınca hoş maske sahibinin takındığı umursamaz ifadeden çok daha güçlü bir keskinlik, nezaket ve yakınlık karışımı bir duyguyla yan yana ona baktı. Kalıcı olan tek felsefe baskıdır. Korku ve esaretten kaynaklanan bu hayırsız hürmet var ya azizim. Başımız şu çatının altında olduğu sürece köpeklerin kamçıya itaat etmesini sağlar. Devrimi oluşturan koşulları belki en net, en hızlı, sadece iki cümlede çözümleyen bölüm burası. İnsanların üzerindeki o büyük baskı, onların yok edilmeye ne kadar yakın durduğu, bu yok oluşun aslında herkes için ne kadar yakın bir kader olabileceği anlatılır burada. Charles Darnay, burada bu konuşmayı yaptıktan sonra tekrar aşkının peşinden koşmak üzere İngiltere'ye döner. Lucy'ye evlilik teklif eder. Lucy evlilik teklifini kabul eder onun. Ama biz sürekli olarak devam eden o Fransa'daki içten içe kaynamanın içinde devrimin patlamasıyla birlikte aslında asalet kavramını, buradakini değil gerçek asalet kavramını tartışmaya başlarız. Çünkü Charles Darnay ya da Charles Darnay aldığı bir haberle orada yoksulların başına kendi topraklarını idare etmek üzere bıraktığı kişinin bizatihi devrimi organize eden insanlar tarafından gerçek bir aristokrat zannedilerek öldürülmeye çalışmasını, ölümden kurtulmasıyla birlikte aslında mukadder bir son olarak idama, giyotine burada sıkça anlatılan Fransız devrimiyle özdeşleşmiş o büyük ölüm makinesini aslında nasıl gittiğini duyar ve asalet kavramı burada çıkar işte tekrar ortaya. Çünkü tekrar başına bir şey gelebileceğini, bir aristokrasi unsuru olduğunu bilerek başına bir şey geleceğini, hatta ölümünün kaçınılmaz olduğunu da bilmesine rağmen hem eşini Lucy'yi hem de bir tanesini kaybettiği diğeri hayatta olan çocuklarını bırakır ve Fransa'ya gider tekrar. Biz tam burada işte, tam bu noktada şiddetin ne kadar büyüdüğünü görmeye başlarız. Çünkü burada kurgulanan roman içinde bu kurgunun en önde giden karakterlerinden ikisi bir bar sahibi aslında barı işleten insanlar ama o barın içinde bir kavramla biz devrimin nasıl ilmek ilmek örüldüğünü görürüz. Çünkü insanlar bir yandan sessizdir bir yandan konuşmazlar ama konuşmazlıklarının içinde aslında çok şey dönmektedir. Çünkü içten içe biriken öfke insanların neler yapabileceğini göstermesine rağmen halktan bu kadar kopuk aristokrasi bunu görmezden gelir. Yani burada bu görmezliğin içinde neyin yaşanacağını, nasıl yaşanacağını da çok fazla bilmeyiz biz. Ama o kurgunun içine öyle bir sokar ki geldiği yer, yani Defaş çiftinin erkeğinin devrimin kurgulayıcılarından biri olduğu gösterilmesine rağmen aslında Madame Defarge'ın, yani karısının burada şiddeti daha çok doğuran unsur olarak konuşulması, onun ortaya çıkmasıyla birlikte burada devrimin içindeki o meşhur kadın rollerini öğreniriz. Aslında hepimizin çok bildiği unsurlardan bir tanesidir. Fransız devriminin sembol resimlerinden biri. Eugène Delacroix'ın yaptığı halka önderlik eden hürriyet. Hani o Bastille'e giden barikatların yıkıldığı anda elinde o tek göğsü açılmış bayrak taşıyan kadın vardır ya. Onunla birlikte aslında bir benzeşim de sağlanır burada romanın içinde. Çünkü tam da burada anlatıldığı gibi Madame Defarge öyle bir kadındır. Şiddete çok meyillidir. Neden meyilli olduğunu romanın sonunda yine, hani tam bir Dickens tarzı romanın, bu dönemin edebiyatı tarzı, hiçbir kuşkuya mahal bırakmayacak şekilde öğreniriz. Ama şiddetin bu kadar kanıksanması, insanların dibine bu kadar fazla geliyor olabilmesi gerçekten herkesin aklını alacak derecede zorlayıcı unsurlardır. Çünkü insanlara uygulanan şiddet aslında devrimin önerdiği, yani kendili üzerindeki deminden beri konuştuğumuz baskının, açlığı yaratan, hüznü yaratan, insanların hayatını yok eden o baskının ne kadar ağır olduğunu da söyler. Ama bir yandan da denir ki şiddet onun aslında esiri olmuş insanların bir süre sonra uygulayabileceği kavramlardan biri de olabilir. Öyle bir sahne anlatır ki, zenginlerden birinin idam sahnesidir bu. Ama idam bilinen haliyle yaşanmaz burada. Yani kurulan bir dar ağacının eşliğinde, önce son isteği sorularak falan değil. Zaten roman boyunca ölümlerin ne kadar apar topar olduğunu, insanların hayattan nasıl rahat kopartıldığını da defalarca gösterir ve anlatılır. Flon'un idam sahnesi. Zalim Flon yakalanmış kızım. Sonra aralarına bağırlarını döven, saçlarını yolan ve bağırıp duran bir grup daha katıldı. Flon yaşıyor. Açlıktan kıvranan insanlara ot yiyin diyen Flon. Bir kuru ekmek veremediğim yaşlı babama ot ye diyen Flon. Anasının kuruyan memesinden süt ememeyen bebeğe ot em diyen Flon. Ah bu Flon, Tanrım ne acılar çektik. Duy beni ölen bebeğim ve eriyip giden babacığım. Şu taşın toprağın üzerine yemin ederim ki intikamınızı alacağım. Kocalar, kardeşler ve delikanlılar, Flon'un kanını getirin bize. Flon'un kellesini getirin. Flon'un kalbini getirin bize. Flon'un bedenini ve ruhunu getirin bize. Paramparça edin Flon'u. Ve toprağa gömün ki üzerinde otlar bitsin. Bir dolu kadın bu çığlıklar eşliğinde deli gibi etrafa saldırıp ortalıkta fır döndü. Ve hırstan baygın düşene kadar arkadaşlarına vurup üstlerini başlarını parçaladılar ve onları ayaklar altında ezilmekten ancak erkekler kurtarabildi. Yine de hiç vakit kaybedilmemişti. 15 dakika içerisinde San Antonio'nun göbeğinde 3-5 yaşlı kadınla inleyen çocuktan başka hiç kimse kalmamıştı. Kalabalığın en arkasındakiler bile durumdan anında haberdar olmuştu. Defarge adamla aralarında duran parmaklığın ve masanın üzerinden atladı ve alçak adamın üzerine çullandı. Madame Defarge da kocasının peşinden giden adamın bağlı olduğu iplerden birini yakalamıştı. İntikam ve Jacques 3 peşlerinden gitmemiş, tünemiş kuşlar gibi duran penceredeki adamlarsa salona koşmamışlardı daha. Derken dışarıdan onu dışarı çıkarın, lambaya getirin onu diye çığlıklar yükseldi. Adamı binanın merdivenlerinden sürüklediler. Kah dizlerinin üstünde, kah ayakta, kah sırt üstü çekiştirdiler, itekleediler onu ve yüzlerce el yüzüne ot ve saman bastırınca boğulacak gibi oldu. Üstü başı parçalanmış yara bere içinde kalmıştı adam. Zor nefes alıyordu ve her yanı kanıyordu. Gene de yalvarıp merhamet dilemekten vazgeçmemişti. Bu coşku dolu ıstıraplı eylem sırasında insanlar onu görebilmek için birbirlerini geri çekerek yer açmışlardı. Yüzlerce bacaktan oluşan bir ormanın içinde kuru bir kütükten farksızdı. Adamı ölümcül lambalardan birinin asıl olduğu en yakın köşeye sürüklediler. Madame burada bir kedinin fareye bırakışı gibi serbest bıraktı onu ve sessiz sakin bir edayla ona bakarken kalabalık hazırlıklarını yaptı ve o da yalvarıp yakardı adamı. Bu sırada kadınlar sürekli ciyak ciyak bağırıyorlar, erkeklerse sert bir şekilde ağzına ot tıkayarak öldüreceklerini haykırıyorlardı ona. Bir ara yukarı çektiler adamı ama ip koptu ve çığlık çığlığa yere düşerken yakaladılar. Sonra gene yukarı çektiler, gene ip koptu ve gene çığlık çığlığa yakaladılar onu. Nihayet ip acıdı ve acıdı ona ve tuttu. Az sonra kellesi ağzında tüm San Antonio'nun karşısında dans ettirecek kadar otla bir kazığın ucunda duruyordu. Şiddeti çok sık gördüğümüz, hani şu yayına başladığımızdan beri çok vurguladığımız şey, şiddet bu romanın içinde çok var ve sorguladığı şey de bu. Devrimle şiddet bağlantısı. Sonrasında da çok tartışılmış. Ekim devriminin üzerine de gündeme gelmiş. Hatta o dönemde yaşatılanlar, anlatılanlar içinde de dönemin Rus yazarlarının çok fazla dikkatini çekmiş. Onlarla birlikte de onların da yazdıklarında, çizdiklerinde çok yer bulabilmiş bir şey. Ben romanı okurken, bir kez daha okurken, çünkü ilk okuma bundan 30 sene önceydi, bir kez daha okurken tekrar o benzeşimi gördüm. Eminim okuyanlar, başkaları da aynı şeyi göreceklerdir. Burada din kavramını da zaman zaman ortaya sokarak, romanın içinde bir şekilde kullanarak aslında Tolstoy'un yazdıklarına da benzerlik sağlıyor. Hatırlıyor musunuz? Bu Dostoyevski'yi Suç ve Ceza'yı konuşurken anlatmıştım. Aslında Tolstoy'la Rus edebiyatının iki büyük yazarı, Tolstoy'la Dostoyevski arasında kesin farklardan bir tanesidir bu. Sonuçta Tolstoy getirir işi tanrıcı bir kaderciliğe bağlar, bırakır. Dostoyevski neden diye sorar. Neden sorusunun peşinden gider. O anlamıyla bu romanın içinde her ikisine de o benzeşimleri açacak yerler var. Hem din kavramını, sonuçta insanların rahatlamak için sürekli kullandığı, sonundaki o meşhur idam sahnesi öncesindeki uzun dua sahnesinde olduğu gibi Tolstoy'a da biraz selam çakacak gibi, tabii devir olarak tutmuyor, dönem olarak, ama Tolstoy edebiyatını anlayanlara, hem de bir yanıyla burada şiddeti uzun uzun sorgulayarak Suç ve Ceza içinde Raskolnikov'u, hatırlayacaksınız, suça iten nedenlerin ne olduğunu tartıştırdığı gibi Dostoyevski'nin metoduyla, onun düşünce tarzıyla da yaklaşan bir dönem görürüz. Şimdi burada dedik ya, hukuk kavramı çok konuşulan kavramlardan bir tanesi. Çünkü Fransız İhtilali'nin ortaya çıkardığı temel gerçeklerden birinin bu olduğu söylenir hep. Hukukun ayaklar altına alınması sonucunda sadece aristokratları kollayan bir hukukun devrimi doğurduğunu, devrimin kendi mahkemelerini oluşturmakla aslında hem cumhuriyetin önünü açtı, hem de ondan sonra hukuk kavramına eşitliği, adaleti, herkese bir anda uygulanabilecek hukuk kavramlarını gündeme getirdiğini söyler. Ama bir yandan da Dickens romanın içinde o kadar sıkça vurgular ki burada kurulan mahkemeler sağlıklı mahkemeler değildir. Bir kere halka açıktır, ama halka açıklık bugünkü gibi duruşmayı izleyen halk değildir. Doğrudan müdahillerdir onlar. Hatta duruşmada karar verici konumundaki insanlar da çoğu zaman onlardan insanlardır. Yani orada o kürsünün içinde oturan hukukçular, bir şekilde hukuku sağlayan, adaleti sağladığı düşünülen insanlar hem halktan çok fazla etkilenirler. Çünkü onlar bağırır, çağırır, tezahürat yapar, hatta saldırır zaman zaman. Bunu asın, öldürün bunu, bir an evvel giyotine yollayın diye. Kimi zaman da hiç olmayacak bir şekilde daha bir saat önce ölümünü düşündükleri, ölümüne diğer insanları ikna etmeye çalıştıkları kişileri hayattan kopartıp bir anda getirir ve derler ki o bir kahramandır aslında. Chastani ya da Chaldane burada tam da böyle adlandırılan mahkeme süreci yaşar. Hani demiştik ya, İngiltere'den kopup aslında topraklarını, asilzadelikten gelen topraklarını insanların faydası için kendinden vazgeçip onlara sunan, başına da birini bırakan ve onun zorda kaldığını duyduğu için Fransa'ya tekrar seyahat eden Chastani, o geldikten sonra derdini anlatmasına rağmen bir hapishane süreci yaşar. Çünkü insanlar onun bir aristokrat olduğunu, aile bağlarını, Marquis'in yeğeni olduğunu bilirler ve yargılanmasına karar verilir. Yargılanmanın ilk safhati gerçekten çok ağırdır. Çok ağırdır. Çünkü orada söylenen şey, ki biz bir duruşmasında aynı şekilde İngiltere'de başka bir duruşmasını görürüz. Zaten bu kavramlarda, hani o demin dediğimiz ikiz kavramlar var ya, buradaki Sidney Carton'la karşılaştırıldığı gibi İngiltere'deki mahkemeyle Fransız mahkemesinin de karşılaştırmasını görürüz burada. İnsanlar linç edilmesini isterler. Yani bir an evvel giyotinin altına atılması, kafasını, kesik kafasını herkese gösterilmesini isterler, talep ederler. Fakat orada anlatılan kavramların içinde bir tanesi, yani hem onun kadirşinaslığı hem de bir yanıyla aslında kendisine roman boyunca bizi bırakmayan o Doktor Manet ya da Doktor Manet karakteri çıkıp yaptığı şahitlik sonucunda insanların omuzlarına almasıyla sonuçlanır mahkeme. Akla seza bir durumdur, ama hukuktan kopmanın tarihler çağında ne kadar ağır sonuçları olduğunu da hiç unutmamamızı sağlar sürekli. Ve burada romanın içindeki o yargılama sahnesinde, yargılama mahkeme sahnesinin içinde çok net bir şekilde döneklik kavramından bahseder Dickens. Adıyla sanıyla döneklik der. Çünkü orada halkın yaptığı, hani hep konuşuyoruz ya, dal kavukluğun her türü kötü ama en kötüsü halk dal kavukluğu diye. Bilgisel temele sahip olmayan hiçbir gücün aslında varlığının adaletli olmayacağını vurgular. Söylemeye çalıştığı odur. Daha bir saat önce ölümünü istedikleri insanı bir anda sırtlarını almalarından bahseder ve şöyle söyler. Sonra kalabalığın nasıl bir döneklik yapabileceğini ya da dürtülerin nasıl cömertliğe ve merhamete dönüşebileceğini ya da kabarmış zalim öfkenin nasıl sonlanabileceğini ortaya koyan o tuhaf sahnelerden biri yaşanmaya başladı. Kimse bu tuhaf sahnelerin asıl sebebinin hangisi olduğunu söyleyemezdi. Belki de ikincisi başta olmak üzere hepsinin bir karışımıydı. Akan kanların üzerinden çok geçmemişti ki beraat kararıyla salon gözyaşlarına boğuldu bu kez. Ve kadın erkek o kadar çok insan bir anda yanına koşup kardeşçe duygularla boynuna sarıldı ki Dani o can sıkıcı ve uzun mahkumiyetin ardından yorgunluktan düşüp bayılacak gibi oldu. Öte yandan gayet iyi biliyordu ki aynı kalabalık farklı bir akıntıya kapılmış olsa bu defa onu lime lime edip sokaklara saçmak için aynı yoğunlukla üzerine hücum ederdi. Adalet bilgiye dayanmadığı zaman işte tam da böyle oluyor. Yani biz yaşadığımız her şeyi öyle bir yerde görmeye başlıyoruz ki adaletten kopup sadece tek bir kavramı konuşuyoruz. Güç kavramını. Güç kimdeyse adaleti o oluşturuyor çünkü. Adalet onun bakışıyla. Evrensel normlardan kopmanın, evrensel hukuk normlarından kopmanın insanların yaşamını ne hale getireceği 1789'da da görülüyor. Romanın yazıldığı 1859'da da görülüyor. Bugün de görülüyor. Maalesef dünyanın dört bir yanında gücü eline geçirenler eğer yargıyı da ele geçirirlerse işte bu dediklerimiz oluyor. Belki o günün koşullarından farklı olarak 1789'da olduğu gibi bizde mahkemelerin içinde insanlar birilerinin üzerine atlamıyor. Ama benzer şeyleri yaşıyoruz. Yani çok kısa bir süre önce gücü elinde bulunduran insanlar, mesela ülkelerin genelkurmay başkanları, öyle yargılamalara tabi tutuluyor ki onlara düşmanlık çok kolay yapıştırılabiliyor. Ve o düşmanlık kavramı üzerinden bütün bir ülkenin ordusu yok edilebiliyor mesela. Ama sonra öyle bir nokta geliyor ki demin burada hani Dickens'ın ağzından Dani'nin yaşadıklarını anlattığı gibi kalabalık yön değiştiriyor. Kalabalık yön değiştiriyor. Bu sefer vatanperverliği, vatanseverliği onun üzerine yapıştırıyor ve o kavram üzerinden devam etmeye başlıyorlar. Bütün klasik romanlarda olduğu gibi aslında yaşananın ne kadar insan hayatına dair olduğunu gösteriyor. Zamandan ne kadar bağımsız olduğunu gösteriyor. Bütün dünyada 200 milyondan fazla satmasının gerekçesi belki bu romanın. Ama onların ötesinde asla vazgeçilmeyecek, mutlaka vurgulanması gereken ama mutlaka anlatılması, söylenmesi gereken o müthiş kurgusu. Çünkü o elbette o sürprizden bahsetmeyeceğiz. Zaten romanın herkesin aklında en çok kalan bölümüdür o. Burada kendisini başkasının hayatı için feda eden Sidney Carton'ın o yaşadığı bölüm, son bölüm, romanın içine aslında sinemanın nasıl yerleştirilebileceğini bile gösteriyor bize. Çünkü öyle bir yerden giriyor ki işe Charles Dickens, siz okurken ister istemez kafanızın içinde kendi filminizi kurgulamaya başlıyorsunuz. Çünkü anlattığı şey bir yandan işlenmekte olan bir cinayet, bir yandan hayatının sonuna geldiğini ama bu değersiz yaşamın değerli bir varlığa dönüştürülebileceğini düşünen bir insanın yaşadıkları, bir yandan süre gelen bir kaçış. Bunların üçünü öyle güzel kurgulayıp öyle güzel anlatıyor ki. Şöyle söylüyor. Dani oturup bir mektup yazıyor ve idama yaklaşmış bir insanın son ruh halini anlatıyor burada. Son ruh hali nasıl olabilir? Ve bir insan bunu nasıl yaşamadan bu kadar net anlatabilir? Gerçekten şaşırmamak mümkün değil. Mahkumiyetinin ardından gece bastırıp her yer kararmadan evvel zihninde dolaşan son düşüncelerdi bunlar. Yazı yazmak için malzeme ve ışık alma izni olduğundan zindan fenerleri sönene kadar yazmak üzere oturdu. Lucy'nin babasına da aynı tonda bir mektup yazdı ve karısıyla çocuğunu bilhassa ona emanet ettiğini ifade etti. Bunu bu kadar vurgulamasının sebebi onu ileride içine düşmesi muhtemel bir umutsuzluk halinden ve geçmişe dair kötü düşüncelerden uzaklaştırma umuduydu. Gel gelelim, Dünya uykusuna geri çağırdı onu ve kendini pırıl pırıl gösterdi ona. Özgür ve mutlu, yeniden Soho'daki eski evde, gerçi içindeki hiçbir şey gerçeğine uymuyordu ama inanılmaz bir gönül rahatlığı ve ferahlık içinde Lucy ile birlikteydi tekrar. Ve karısı ona hepsinin bir rüya olduğunu ve kendisinin hiçbir yere gitmediğini söylüyordu. Hiçbir şey hatırlamadığı bir uyku arası ve sonra çektiği acıları gördü ve yeniden karısının yanına döndü. Ölmüş ama huzurluydu ve arada hiçbir fark yoktu. Derken hiçbir şey hatırlamadığı başka bir ara ve sonra kasvetli bir sabaha açtı gözlerini. Nerede olduğunu ya da ne olduğunu anlayamadı bir an. Ta ki zihninde o düşünce çakana kadar. Bugün benim idam günüm. Dickens'ın bu romanı, bizim romanla ilgili şu ana kadar konuştuklarımız, hepsi bir yana, her şeyin ötesinde, insanların ruh halinin analizini, tahlilini ne kadar başarıyla yapabildiğini de gösteriyor. Aslında ikinci romanı, iki şehrin hikayesi, ama yayınlanmaya, tefrika edilmeye başladığı andan itibaren aslında o insanların merak duygusunu diri tutan unsurların tamamını görüyoruz. Benim size burada 45 dakika içinde anlatmaya çalıştığım bu koca romanın içinde aslında parçaladığınız andan itibaren, böldüğünüz andan itibaren insanları haftalar boyunca merakla bekletecek bir sürü unsur var. Yani bu bir dizi olsa insanlar bugünün, hani özellikle pandemi koşulları içinde evlerinde kapanıp 18 bölümünü birden seyrettim diyebilecekleri bir unsur. Ama burada bir parantez açmamız lazım. Dickens'ın ne kadar büyük bir yazar olduğunu, üzerinde artık tartışmaya mahal bırakmayacak bir gerçek olduğunu biliyoruz. Ama bu tarz kitaplarda her şeyin ötesinde bir de çeviri unsurunun altını çizmek gerekiyor. Çevirinin hakkı gerçekten verildiyse işte bu tarz kitapları okumanın tadına doyulmuyor. Burada Can Yayınları adına Meram Arvas'ın çevirisinin altını çizmek lazım. Çok akıcı bir Türkçeyle. Çünkü Dickens cümleleri son derece uzundur. Orijinalleri de çok uzundur. Orada bir cümlenin başından sonuna gidiş yolculuğu içinde anlamın değişme riski çok kuvvetli olabilir. Çok kuvvetle yaşayabilirsiniz bunu. Meram Arvas bu görevin altından, bu sorumluluğun altından çok büyük bir başarıyla kalkmış. Gerçekten kutlamak lazım. Çok zor çünkü bir tek romanın çevirisiyle Dickens'tan da soğutmak mümkün ama öyle değil. Bizim bugün konuştuğumuz kitap bir devrimin eşliğinde, var olan, süre gelen bir devrimin eşliğinde hapislik, açlık, hüzün, coşku, aşk, sadakat, asalet, soytarılık, baskı, insanların üzerindeki şiddet, bütün bu kavramların eşliğinde konuştuğumuz kitap iki şehrin hikayesi. Bütün dünyada en çok satmış kitaplardan biri. 200 milyonun üzerinde kopyası satılmış bütün dünyada. Ama tıpkı başladığımız gibi bitirelim. Çünkü bu romanın başındaki cümle, açılış cümlesi aslında Meram'ını çok güzel anlatan bir cümle. Her şeyi sorgulamak üzere kurgulanmış bir cümle. Çünkü bizim bazılarının dışarıdan baktığı zaman dünyada adalet sistemini etkiledi. Her şeyi. Yani onun ardından milliyetçilik kavramı doğdu. Mesela küçük uluslar için bağımsızlık meşaleleri yandı diye anlattığımız Fransız devriminin aslında kendi içinde ne kadar ağır bir şiddet barındırdığı, yoksulların, ezilen insanların biriktirdikleri öfkenin taşması anında nasıl uğradıkları şiddeti yansıtabileceklerini de gösteren gerçek bir başyapıt. Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsü diye başlıyor. Ama devamında önümüze bambaşka bir dünya açıyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun benimle birlikte olduğunuz için. Sabahın bu saatinde biz 9'da edebiyat konuşuyoruz mesela haftada bir gün. Bazıları için çılgınlık olabilir, aptallık olabilir hatta bu ama değil. Çünkü istiyoruz ki ruhlarımızı bir parça rafine edelim, bir parça incelelim. Günün o stresinden, gündeminden, yapış yapış siyaset duygusundan, boğazımızdan geçmeyen artık oraları tıkayan ekonominin aptallıklarından, dış politikadan, hayatımızı kısıtlayan her şeyden bir saatlik, 45 dakikalık, 50 dakikalık bir zaman çalalım, kendimize ayıralım onu ve onun içinde bizi birleştirecek başka bir şeyle yol alalım. Sanatla, edebiyatla. Edebiyat bizim için bir nefes alma aracı. Burada bu yayınların içinde her zaman söylüyorum ya size, yapılacak çok şey olabilir ama okumanın insanı açtığı pencereler aslında yepyeni ortaklıkları da beraberinde getirecektir. Bu o romanlardan bir tanesi. Ve her zaman söylediğim gibi kapatayım yayını. Biz mutlaka okuyacağız. Çünkü okudukça çoğalacaksınız. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatın gailesine geri dönelim. Sporu, siyaseti, ekonomiyi, hepsini, her türlü melaneti konuşalım. Ama bugün hafta sonuna böyle geçelim. Hayatımızı biraz incelterek. Hepinize çok teşekkür ediyorum benimle birlikte olduğunuz için. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.